Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 25.
Bu ilginin giderek azalacağını ve bir süre sonra kimsenin onu aramayı düşünmeyeceğini biliyordu. Ama henüz bunun bilincinde olduğu söylenemezdi. Buna karşı geceleri onu rahatlatmak için verilen bütün ilaçlara karşın, Cahit'in anlaştığı refakatçi hemşire de uyuduktan sonra korkunç bir sıkıntı basıyordu yüreğini. Yatağa çakılı kalmak, bir takım doğal gereksinmeleri için bile, gece ya da gündüz, bir başkasının mahrem yardımına muhtaç olmak onu kahrediyordu. Her sabah viziteye gelen doktorların bir süre sonra yürüyebileceğine dair verdikleri güvenceye inanmak istiyordu. Bu güvenceydi onu yaşama bağlayan. Ama bu sözlerin gerçekte bir avuntudan başka değer taşımadığını da hissediyordu. Kendi derdiyle o kadar yüklüydü ki zihni yitirdiklerinin acısını bile sanki yeterince duyamamaktı. Gece hastanede herkes yatağına çekilip uykuya daldıktan, nöbetçi hemşire son denetimi yapıp ışığını söndürdükten sonra başlıyordu onlarla dertleşmesi. Kendisini böylesine yalnız, böylesine güçsüz ve başkalarının maddi manevi yardımına muhtaç bırakıp gittikleri için suçluyordu onları. Bir fakülte arkadaşının "Yine de Tanrı'ya şükretmelisin, hiç değilse yaşıyorsun ve senin her türlü gereksinimini yüksünmeden karşılayabilecek yakınların var" deyişini anımsıyor. Bu sözler isyanını büsbütün arttırıyordu. İşte o zaman başlıyordu ölümü tek gerçek kurtarıcı olarak düşünmeye. O korkunç kaza sırasında ölümün çirkin yüzünü çok yakından görmüştü. Oysa şimdi ölüm, onu bir yatağa ve yakınları bile olsa kendisi dışındaki insanların yardımına bağlı olarak bir sürüngen gibi yaşamanın zilletinden çekip çıkarabilecek tek kurtarıcı olarak görünmeye başlamıştı gözüne. Ama ne çare! Onu gözünde neredeyse sevimli kılan koşullar, aynı zamanda ona ulaşılmasını da hemen hemen olanaksız kılan koşullardı. Ölmek, ama nasıl? Yalnız dilemekle ölünmüyordu. Kendine verilen ağrı kesicileri biriktirmeyi düşürdü önce. Ama bunların pek çoğunun bile, özellikle yakın gözetim altında tutulduğu bir hastane odasında onu öldürmeye yetmeyeceğini biliyordu. Zaten teker teker verilen bu ilaçları bir gün bile almadığında ağrıları öyle artmaya başlıyordu ki, her seferinde ölüm düşüncesini ertelemek zorunda kalıyordu. Yürüyemediği için kendisini üst kat penceresinden de atamaz. Kimi öykülerde ya da gazete haberlerinde okuduğu gibi tuvaletin kapısına da asamazdı. Büyük anne bir sabah büyük bir neşe ile gelip doktorların artık İstanbul'a gitmesine izin verdiklerini söylediğinde onu her şeye karşın yaşamaya bağlayan bir küçük beklentinin de boşa çıkmış olduğunu düşündü. Çünkü bu gidiş bir bakıma iyileşme umutlarının yok olması, en azından belirsiz bir geleceğe ertelenmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden bu hastaneden artık kurtulacağından çok İstanbul'da tekerlekli koltuğunda daha rahat hareket edebileceği için kurtarıcı sevgili ölüme kavuşmanın yollarını daha kolayca bulabileceği düşüncesiyle sevindi. Yan yana iki kompartıman tutmuştu Cahit. İki kompartımanın arası açıldığı için böylece küçük bir apartman odasına benzeyen genişçe bir mekan oluşuyordu. Sevin'in üstündeki yatakta Metin, büyük hanımın üstündeki yatakta hasta bakıcı kadın yatıyordu. Sabah Metin hepsinden önce uyandı ve hemen koridora fırladı. Bu onun ilk büyük gezisi, İstanbul'a ilk gidişiydi ve gözünde bir masal kenti gibi büyüttüğü bu kentle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Sevin ilk olarak onun bu coşkulu heyecanı karşısında ölüm fikrine bu kadar bağlanmasının bir haksızlık sayılıp sayılmayacağını düşündü. Birkaç yıl önce annesi öldüğünde kendisini böyle bir haksızlığa uğramış hissetmişti. Son kazada yitirdiklerini de benzer bir duyguyla suçluyordu hala. Yarın öbür gün hem de kendi iradesiyle alacağı bir karar sonucu onu yalnız bırakacak olursa, yaşamının henüz ilk evresindeki bu billur yürekli çocuğa kendisine yapılandan daha büyük bir haksızlık yapmış olmayacak mıydı? Büyük hanım, Sevin'in giyinmesine yardım ettikten sonra bakıcı kadınla Metin'i lokantalı vagona kahvaltı yapmaya gönderdi. Sevin hiçbir şey yemek istemedi. Heyecandan adeta midesi kasılmış gibiydi. Büyük hanım da kahvaltıyı daha sonra evde yapacaklarını söyleyerek kondüktörden sadece bir fincan kahve istedi. Pencere kenarına oturmuş, bir eli şakağında dalgın dalgın dışarısını seyretmekte olan Sevin'i izlerken, ister istemez çok yıllar önce buna benzer bir kompartımanda geçirdiği dehşet dolu gecenin sabahını düşünüyordu büyük hanım. Geri dönülmez bir yolculuktu o ve sağlığından yana hiçbir kaygısı bulunmamakla birlikte bir başka anlamda o da yaşamını başkalarının iradesine teslim etmiş olduğu duygusu içindeydi. Çok sonraları kendi ölçülerinde o iradelere karşı çıkmaya çalışmış, hatta belki istemeden çektiği acıların ödünü bile almıştı. Ama yaşanılanın izlerini daha sonraki hiçbir eylem ya da başarı silemiyordu insanın belleğinden. İşte yıllarca önce o da Sevin gibi şu pencerenin köşesine büzülmüş oturmaktaydı. Kanepenin öbür köşesinde ayak ayak üstüne atmış, öfkeli bir azametle kahvesini höpürdetmekte olan Refi Bey'i görmemek için bakışlarını hızla geriye kayan manzaranın belli bir noktasını yakalamak istermiş gibi pencerenin üst köşesinde sabitleştirmişti. Ve yine Sevin'inki gibi onun da göz pınarlarında özellikle Refi Bey'in görmesini istemediği yaşlar irileşmekteydi. Sevin, İyi misin kızım?" diye seslendi sesine olabildiğince yumuşak ve sevkatli bir tını vermeye çalışarak. Gözlerini elinin tersiyle acele kuruladıktan sonra çevirdi başını Sevin. "İyiyim büyük anne. Ağlıyorsun ama. Affedersiniz. Size söz vermiştim ama elimde değil. Düşündüklerini bana söyleyebilirsin. Ben senin hem annen hem baban hem ağabeyinim artık. Biliyorum büyük anne. Sağ olun." Büyük hanım yerinden kalktı, Sevin'in yanına oturarak saçlarını okşamaya başladı. "Her şey düzelecek, sana söz veriyorum." Sevin'in gözleri yeniden doldu. "İstanbul'u düşündüm bir an," dedi. "İki ay önce ne kadar değişik duygularla gitmiştim İstanbul'a, ne çok şey düşlemiştim. Oysa şimdi, bu koşullar altında, takdiri ilahi, bunları seninle konuşmuştuk değil mi?" Sol omzundaki görünmeyen cadının sesi, "Ukala, ihtiyar sen de. Sırası mı şimdi takdir-i ilahiden bahsetmenin?" Cebinden mendilini çıkararak kızın gözyaşlarını sildi. "Ben hep senin yanında olacağım. Kendimi çok yaşlı, aciz biri gibi hissediyorum büyük anne." Büyük hanım bir sağ bir de sol omzuna baktı. Gereksinme duyduğu zaman çıkmazlardı ortaya. Asıl ukala kendileri. Eliyle yukarısını gösterdi. "Onun da bir bildiği vardır elbet. Bizi deniyordur. Beni de çok denedi. Artık biraz yüzgez olduk. Ama sen daha gençsin. Sakın isyan edip de günaha girme. Bu felaket zinciri elbet kırılacak. Yoksa bu yaşlı yürek nasıl dayanırdı bu saate kadar? Bütün istediklerimi teker teker gömdüm. İşte şimdi bir sen varsın, bir de Cahit." Sevin, büyük hanımın gözlerinde beliren yaşları görünce daha fazla kendisini tutamadı, hıçkırarak yüzünü yaşlı kadının göğsüne kapadı. Büyük hanım onu sıkı sıkı bağrına bastırırken, "Sen iyileşeceksin canım," diyordu. "İnan bana iyileşeceksin. Bunu bütün yüreğinle iste. Sadece ben kiminle pazarlık edeceğimi biliyorum." Bu son cümleyi Sevin'in duyamayacağı kadar alçak sesle söylemişti ve bir yandan sağ omuzunda onu şaşkın şaşkın dinlemekte olan kendi gençliği kılığındaki melaikeye çapkınca göz kırpmaktaydı. 3 haftalık bir aylıktan sonra Haydarpaşa garında karşılaştığı Cahit hakkında bir hüküm vermek son derece güç göründü Sevin'e. Cahit, Ankara'dakinden çok daha rahat ve cana yakın davranmıştı. Sevin'in bütün karşı koyma çabalarına karşın onu trenden kucağında indirmiş, Zeyni'nin garın yan tarafına park ettiği arabaya kadar da öyle taşımıştı. Kondüktöre adamı şaşkına çevirecek kadar bol bahşiş vermişti. Metin'e ilk tren yolculuğunun anısı olsun diyerek içinde bir elektrikli tren bulunduğu paketin üzerindeki resimlerden anlaşılan kocaman bir oyuncak armağan etmişti. Otomobile biner binmez şoföre, hasta bakıcıya, Metin'e ve büyük hanıma aldırış etmeden onu dudaklarından uzun uzun öpmüştü. "Seni çok iyi gördüm," diyordu. "Çok daha iyi olacaksın İstanbul'da. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Seni çok özledim." "Her gün telefonla konuştuk, hem de kaç kez," diyordu Sevin. "Konuşmak bana yetmiyor," diye yanıtlıyordu Cahit. Böylesine abartılı bir sevgi gösterisinin içtenliğine inanmasını gerektirecek hiçbir uygun koşul yoktu ortada. Belki sadece büyük hanımı rahatlatma isteğiydi Cahit'i böyle davranmaya yönelten. Ama herhalde çok iyi oynuyordu oyununu. Öyle ki büyük hanım sonunda Cahit'e "Nişanlın sana emanet, benden bu kadar," demek zorunda kaldı. Sevin elinde olmadan irkildi. Sonra "Yoksa beni terk mi ediyorsunuz büyük anne?" dedi. Yola çıktıklarından beri ilk olarak yüzünde tatlı bir gülümseme belirerek. "Sözün gelişi işte, hiç öyle şey olur mu?" dedi büyük hanım. Ama o sözü gerçek olarak söyleyeceğim gün de inşallah gelecek, pek yakında. Otomobil Boğaz Köprüsü'nden geçerken Metin öylesine heyecanlandı ve Cahit'e üst üste o kadar çok soru sormaya başladı ki Sevin yeğenini biraz uyarmak zorunda kaldı. Ama bir yandan büyük hanım, bir yandan Cahit, "Bırak çocuk rahat hareket etsin," diye Metin'den yana tavır koydular. Bereket o sırada otomobil telefonundan Cahit'i aradılar, çekişme uzamadı. Arayan İclal'di. Cahit'e "Gözünüz aydın," dedikten sonra saat 10'da şirkette önemli bir yönetim kurulu toplantısı olduğunu anımsatmak için aradığını söyledi. Cahit, "Biliyorum," dedi, "unutmadım. Trenin biraz gecikmesi vardı. Onları eve bırakıp hemen geleceğim. Yönetim kurulu üyelerinden özür dile benim tarafımdan." Sevin, "İşine geç kaldın," dedi, çok üzüldüğünü belli ederek. "Üstünde durmaya değmez," dedi Cahit. "Bakma sen, ancak öğlene doğru toparlanır onlar. Benim yüzümden geç kaldın." "Canım, tren geciktikse suç senin değil ki." Sevin'in yüzü bulutlanmıştı bile. Cahit büyük hanıma döndü. "Yengeciğim, ben yapamıyorum," dedi. "Şu kızın kulağını çeker misiniz lütfen?" Büyük hanım dalgın dalgın süzüyordu ikisini de, yorgun bir sesle. "Çocuklar, şimdi beni çok iyi dinleyin," dedi. "Bazı anlar vardır ki en güçlü insanların bile desteklenmeye ihtiyaçları olur. Şu sıra feleğin acı bir cilvesiyle karşı karşıyayız. İkinize de söylüyorum, alıngan olmanın zamanı değil." Sevin bakışlarını yere indirdi. "Sanıyorum hepimize gereken tek şey zaman," diye sürdürdü konuşmasını büyük hanım. "Bir karar alırken yeterli süreyi tanıyın kendinize." Büyük hanım Sevin'le Metin'e birinci kattaki konut bölümünü hazırlamıştı. Bir özel banyo bölümüyle bir büyük iki küçük odadan oluşan bölümün büyük odası Sevin'e ayrılmış, küçük odası ise Metin için. Hem yatacağı hem de çalışabileceği sevimli bir çocuk odası haline getirilmişti. Büyük hanım Sevin'i odasına Cahit'in yalnız başına götürebilmesi için hizmetçi kıza hasta bakıcı kadını kalacağı çalışanlar bölümüne götürmesini söylemiş. Metin'e de odasına çıkmadan önce Haşki ile bahçede oynaması için izin vermişti. Cahit Sevin'i yatağına kadar kucağında götürdü. Sevin herhalde yine bir ay önce yattığı büyük hanımın yatak odasının bitişiğindeki küçük odada kalacağını sanıyordu. Bu kez kendisi için özel olarak hazırlanan odayı görünce gözleri doldu. "Nasıl, beğendin mi?" dedi Cahit. "Metin'in odası da hemen yanda." "Çok düşüncelisin," dedi Sevin. Cahit yutkundu. "Doğrusunu istersen bunları düşünen, ayarlayan hep yengemdir. Onun kadar akıllı, iş bilir, iyi yürekli bir kadın zor bulunur. Belki de fazla iyi yürekli." "Ne demek istiyorsun?" "En azından senin yaşamını düzene sokmak istedi. Ama olacakları o zaman hiçbirimiz tahmin edemezdik." "Bunları şimdi konuşmasak, salonda kahvaltıya bekliyorlar bizi." Sevin gözlerini kaçırarak konuşuyordu. En zorunu hemen yapmalıyız Cahit. Senin de en az büyük anne kadar iyi yürekli bir insan olduğundan, hele bütün bu olaylardan sonra artık hiç kuşku duymuyorum. Cahit de ona bakmadan konuşmayı yeğliyordu. Aramızda söz konusu olan bunlar değil Sevin, dedi. Ben seni seviyorum, bunu unutma. Bir zamanlar belki, belki biraz. Sevmeye de başlamıştın. Ama ikimiz de gerçekçi olmalıyız. Ben alıştırdım kendimi. Sana bu şekilde gelmek çok acı benim için. Akraba olmasaydık, o zaman sanırım sen de... Lütfen Sevin. O korkunç kazadan sonra çok düşündüm. Ne yazık ki elimden gelebilen hiçbir şey yoktu.
Ayrım sonu.